Türkiye'deki son haber ve güncel olayları görüşmek üzere Ahu Özyurt'la birlikteyiz. Ahu, son haberler Hakkari ve Şırnak'ın taşınmasını ilgilendiriyor. Nedir bu? Plan nedir?
Bu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yurt dışı ziyaretinin Londra ayağında dile getirdiği yeni bir proje. Her ne kadar Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yeni bir konu değildir. Bunun terörle mücadeleyle de alakası yoktur. Tarihi açıdan Cizre daha büyük bir yerdir. Onun için Şırnak'ın Cizre'ye taşınması gerekir. Hakkari büyüyemeyecek kadar dar bir alanda. Onun da Yüksekova'ya taşınması gerekir dese de anladığımız kadarıyla mesele büyük ölçüde son 3 ayda bölgede yaşanan çatışma ortamı, oranın yapılaşması, şehirleşmesi, dar sokakları ve bir miktar PKK'ya hareket alanı sağlayan Hakkari ve Şırnak'ın şehir yapısı. Bunu şu an itibariyle büyük ölçüde sadece devlet binalarının, kamu kuruluşlarının taşınacağı ve il merkezlerinin bu iki ilçeye kaydırılacağından bahsediliyor. Ama büyük planda aslında büyük ölçüde yeni yapılaşma ve vilayet merkezlerinin, büyüme merkezlerinin bu iki yer olması gibi bir plan söz konusu. Buna terörle mücadelede master planı da diyorlar kulislerde. Bu çok enteresan çünkü aynı zamanda bu bir nüfus değişimini de gerektiriyor. Diğer şehirlerde yaşayanlar birdenbire bir kasaba vatandaşı olacaklar. Cizre ve Yüksekova'da yaşayanlar da birdenbire bir şehir vatandaşı olacak. Bunun tabii politik tarafı da var. AK Parti belli ki oyalamadığı iki il merkezini bırakarak onun içerisindeki potansiyel kendisine yakın seçmeni çoğaltmayı da planlıyor. Ama güvenlik perspektifinden önemli riskler de taşıyan iki merkez aynı zamanda. Metin Gürcan T24.com'da eski bir asker olarak görev yaptığı bir yer olarak da Silopi için şöyle bir yazı kaleme almış. İçinden bir bölüm çektik. Çatışma sonrası mekanın dizaynı çok önemli. Şimdi Silopi yeniden imar edilecek. Tüm kent imar planları gözden geçirecek. Örneğin haritaya bir bakalım. Silopi Devlet Hastanesi'ni sarı yuvarlak içine aldım. Kritik yerlerden olan Devlet Hastanesi çevre imara açılacak mı? Açılacaksa buralara kimler, hangi önceliklerle ve nasıl yerleşecek? Çatışma olan mahalleler nasıl yıkılıp yeniden dizayn edilecek? İlçenin idari merkezi nerede olacak? İlçedeki kamu kurumları bir yerde toplanıp yüksek güvenlik duvarları arasına mı çekilecek? Yani Bağdat'taki Green Zone modeli yoksa ayrı ve dağınık bir şekilde mi kalacak? Kabil modeli gibi diye sormuş. Tabii Silopi'nin taşınması söz konusu değil. Onun altını çizelim. Ama Silopi'de yapılacaklar muhtemelen Şırnak ve Cizre örneğinde, Hakkari ve Yüksekova örneğinde de bir temel teşkil edecek. Öncelikli olarak aslında taşınacak olan 3 ay içerisinde Hakkari'nin Yüksekova'ya, Şırnak'ın da Cizre'ye taşınması söz konusu. Başka iller için bunu planlar mı hükümet? Bunu çok bilemiyoruz ama 3 ay içerisinde yaşanan tırnak içerisinde kullanalım şehir savaşı, Sur'da çatışmaların bir türlü bitmiyor olması, sadece Silopi'de olayın artık bitti diyebileceğimiz noktaya gelmesi riskin bölgede devam ettiğini gösteriyor.
Peki burası benim için, belki birçok dinleyici için sadece yıllardır çatışmalar kapsamında duyduğu isimler. Siz gittiniz mi oralara? Nasıl yerler bu isimler?
Ben Yüksekova'ya da, Hakkari'ye de, Cizre'ye de gittim. Buralar aslında çözüm süreci içerisinde oldukça ekonomik anlamda gelişti, kendi ekosistemini yarattı, tarımla, ticaretle uğraşmaya başladı. Son dönemde yapılan yollarla birbirine bağlandı ve son açıkçası 5 yılı iyi geçiren merkezlerdi. Yine sınır iller olduğunu belirtmekte fayda var. Irak'la ticaretten, yasal ya da kaçakçılık diyebileceğiniz, akaryakıt kaçakçılığı veya gıda ticareti diyebileceğiniz, biraz kayıt dışı ekonomiyle de büyüyen yerler ama sonuçta kendi ekonomisiyle dönebilen merkezler haline gelebilmişlerdi. Cizre'nin tarihi anlamda da bölge için bir önemi var. Orası İslam coğrafyasında akademik çalışmaların ilk başladığı yer olarak da biliniyor. Kendi tarihçeleri ve kendi dokuları olan yerlerdi. Şimdi buraların, Şırnak'ın taşınıyor olması, Hakkari'nin taşınıyor olması bir miktar oradaki halk için travmatik bir şey. Çünkü bir noktada artık bekledikleri hizmetleri alamayacaklar ve ilçe gözüyle baktıkları yerlere bağlı olacaklar. İdari işler yapmaları gerektiğinde kalkıp bir dönem kendileri için ilçe olan Yüksekova'ya veya Cizre'ye gitmeleri gerekecek. Bu bölge halkının psikolojisi açısından sıkıntılı aslında.
Uzak mıdır birbirine mesela Şırnak ile Cizre veya Hakkari ile Yüksekova?
Hakkari ile Yüksekova birbirine çok uzak değildir ama Yüksekova belirgin şekilde geniş bir alandadır. Hakkari daha dağların içindedir ama Yüksekova neredeyse sürpriz bir şekilde böyle bir ovaya açılan yerdir ve o nedenle çok açıkçası özellikle devlet kurumlarının, askerin vesairenin konumlanmak için kullandığı bir yerdir. Hakkari koruması, asker olarak da koruması çok zor bir yerdir. Keza Şırnak öyle bir yerdir. Vadinin içinde kalır ve yapılaşması, kentleşmesi çok iyi yapılmadığı için sonradan hatırlatmakta fayda var. Şırnak da ilçeyken il yapılan, şimdi yeniden ilçeye çevrilmek istenen bir yer. Bu açıdan sıkıntılı yerlerdir, koruması zor yerlerdir ama Cizre öyle değil. Hükümet bu açıdan oraları merkez yapmakta biraz kritik bir karar alıyor. Belki gecikmiş bir karar diyebiliriz. Ama bu saatten sonra il olmuş yerlerin ilçeye çevrilip ilçelerin il olması bölge halkının düşünceleri açısından çok sağlıklı değil. Nitekim yani Yüksekdağ'da o zaman bu kadar seçmeni nereye taşıyacaksınız? Bu Kürt halkını nereye taşıyacaksınız diye haklı bir soru gündeme getiriyor.
Ama sizin de belirttiğiniz gibi madem ki daha uygun yerler, yani bir süre zorluk çekilse de oralara taşınmak veya orada olmak daha iyi değil mi?
Bu halkın iradesiyle alınmış bir karar olsa belki kimse çok da fazla sorgulamayacaktır. Veya bu çatışma ortamının gölgesinde alınmış bir karar olarak bize yansımasa belki sıkıntı çıkmayacak ama tam da bu çatışmaların içerisinde tabiri caizse bu iki kent Hakkari ile Şırnak neredeyse kara listeye alındı, cezalandırıldı gibi bir hisse kapılıyor insan. Halbuki bir referandumla ya da kamuoyu yoklamasıyla halk burada sıkıntıda, onları daha iyi yere taşıyalım diyebilsek hükümet belki çok daha sağlıklı karar alınacak ve kimse de itiraz etmeyecektir gerçekten.
Evet, bu tür şeylerde halka sorulması, oranın insanına sorulması konusu önemli elbette. Cizre dedik, Cizre'de yaşananlar Meclis Genel Kurulu'nda yine tansiyonu yükseltmiş. AKP milletvekilleri, CHP ve HDP'li milletvekilleri tartışmaya girmişler. Bu sürekli görülüyor son zamanlarda, hatta mecliste kavgalar çıkıyor. Bu durumu nasıl açıklayabilirsiniz?
Bu durum aslında geçtiğimiz hafta grup toplantısında Selahattin Demirtaş dile getirdi. Bu konuları mecliste konuşamıyoruz, Cumhurbaşkanı izin vermiyor dedi. Aslında gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi tam da bunun için var. Milletvekillerinin bu meseleyi yüz yüze konuşabilmesi, milletin vekaletini taşıyan insanların bu soruna birlikte çözüm bulabilmesi için var. Ama özellikle iktidarın terör konusunun konuşulmasını hiç istemediğini, meclis tutanaklarına geçmesini hiç istemediğini biliyoruz. Nitekim HDP'li vekiller mesela alınamayan cenazeler konusunu gündeme getirdiğinde çok sert tartışmalar çıkıyordu. Şimdi gördüğümüz kadarıyla belki bu çatışma ortamı durduktan sonra ya bir yeniden müzakere masasının kurulma ihtimali var ya da baharda çatışmaların daha da büyüme ihtimali var. Bunun gerginliği meclis kürsülerine de yansıyor diyebiliriz.
Bugün bir gazete haberi okudum. Seviye çok düştü diyordu haber. Hangisinde hatırlamıyorum ama şöyle, ilk önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler etti. Dün de Erdoğan Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler etmiş. Karşılıklı böyle atışmalar var. Yani mecliste olanlar liderler arasında da yaşanıyor. Durmak bilmiyor gibi. Bunun ne gibi etkisi oluyor?
Sosyal ortam sertleştikçe bu siyasete de yansıyor. Kılıçdaroğlu çok uzun zamandır sert ifadeler kullanmıyordu ama iki hafta önce grup toplantısında kullandığı diktatör bozuntusu cümlesi, sonra bunu hafta sonu kurultayda tekrarlaması AK Parti'yi harekete geçirmiş gözüküyor. Cumhurbaşkanından tepki gelmeden önce AK Parti cephesinden, Başbakan'dan, Adalet Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na çok sert eleştiriler gördük. Nitekim hükümete yakın gazetelerde de çok sert eleştiriler geldi. Sonrasında Cumhurbaşkanı ilk defa muhtarlarla toplantısında Kılıçdaroğlu isim vererek, yani isim vermeyerek adres göstererek hedef aldı. Bu çok sağlıklı bir ortam değil. Önümüzde anayasa görüşmelerinin gündeme gelmesi söz konusu. Yeniden bir anayasa yazmak için komisyonlar bir araya gelecek. Partiler en azından birbirlerine karşı olan mesafelerini koruyabilseler daha sağlıklı olur ama Cumhurbaşkanı'nın tansiyonu kolay kolay düşürmeyeceği anlaşılıyor. Bunda birazcık CHP liderinin de payı var. O da kurultaydan sonra siyaseti biraz daha sertleştireceğinin işaretlerini verdi.
Siyasilerin neler yaptığını, neler söylediğini haberlerden izliyoruz. Siz orada gözlemliyorsunuz. Halkın tepkisi ne? Halk ne düşünüyor bütün bunların arasında?
Türkiye'de genel anlamda halk aslında son bir yıl içerisinde çok mutsuzlaştı, fakirleşti ve umudunu kaybetti. Terörün yeniden ön plana çıkması insanların günlük kaygılarını çok belirginleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız o Ankara'daki büyük saldırı, ardından Sultanahmet saldırısı insanlardaki temel güvenlik kaygılarını yeniden ön plana çıkardı. Kimse çok fazla siyaset konuşmamaya, siyaset okumamaya, seyretmemeye başladı. Biz bunları televizyonların reytinglerinden de biliyoruz. Tartışma programları eskisi kadar takipçi bulmuyor. İnsanlar büyük ölçüde günlük hayatlarını ve ekmek parası gailelerini sürdürüp akşamları evlerine kapanıyorlar diyebiliriz.
Peki ben size buradan bir örnek versem şaşırır mısınız? Burada insanlar belki Türkiye'dekinden fazla kutuplaşmaya başladı. Herkes belirli bir safta yer alıyor ve karşı taraftakine belki Türkiye'de duyduğunuz kadar ağır sözler edebiliyor. Bunları duyuyoruz veya okuyoruz. Buna ne dersiniz?
Bu benim Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaşarken şahit olduğum bir durumdu. Türkiye'nin dışında yaşayan Türkler, diasporadaki vatandaşlarımız burada bizim yaşadığımız şeyleri çok daha kendi uzakta oldukları için çok daha ciddiye alıyorlar, çok daha hassasiyetle yaklaşıyorlar ve çok daha kişiselleştirebiliyorlar. Biz birazcık da bu havuzun içinde yaşadığımız için birbirimizin yüzüne bakıyoruz nasılsa diye, idare ediyoruz ve unutup geçiyor. Halbuki yurt dışında yaşayan Türkler böyle değil, yabancı bir ortamdalar ve iyice azaldıklarını, iyice birbirlerinin köşelerine kısıldıklarını hissediyorlar. Onun için bizim aslında güvencemiz onların birazcık daha yumuşaması, bize doğru yolu göstermesi.
Zaten bu güzel bir söz. Buradaki insanlar yumuşar, doğru yolu gösterirse belki örnek olabilir mi Türkiye'ye?
Böyle zamanlarda gerçekten Türkiye'nin buna ihtiyacı oluyor. Yurt dışından Türklerin mesela bu akademisyenler dilekçesinde de yurt dışındaki yaşayan Türk akademisyenlerin, yazarların, çizerlerin, Türk vatandaşlarının sözünün duyulması bizim için önemli. Dışarıdan nasıl görüldüğümüzü çünkü bazen fark edemiyoruz biz. Halbuki Türkiye'nin dışarıdaki imajı çok kritik bir noktaya geriledi. Türk vatandaşları birazcık da bunun sıkıntısını çekiyorlar yurt dışında.
Bu akademisyenler dediniz, akademisyenlere yönelik Amerika'dan bir mektup gelmiş. O da şöyle: Amerikan Siyaset Bilimi Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği açık mektupta bu olaydan duydukları kaygıları dile getirmişler. Bu durum nasıl sürüyor, devam ediyor?
Şimdi geçtiğimiz hafta bu bildirinin tansiyonu çok yüksekken ardarda bazı gözaltılar gördük. Sonrasında mahkemeler takipsizlik kararıyla bütün akademisyenleri serbest bıraktı. Ama kritik eşik açıkçası Amerikan Büyükelçiliğinden yapılan açıklama, Avrupa Birliği'nden gelen açıklama ve Ankara'da bu tansiyonu düşürelim şeklinde bir konsensusun oluşmuş olmasıydı. Pek çok iktidara yakın kalem de, başbakan da bildirinin tonunu beğenmediklerini, içindeki cümlelerle hemfikir olmadıklarını, keşke akademisyenlerin imzalarını çekebilmeleri taleplerini ilettiler ama bu böyle gerçekleşmedi. 80 sonrasında da benzer olaylar yaşanmış, büyüklerimize sorduğumuzda öğrendiğimiz. Bu bir akademisyen tasfiyesine gidiyor ama idari soruşturmalar, işte Cumhurbaşkanı YÖK Başkanı ile görüşüp neler yapılabileceğini anladığımız kadarıyla öğrenmeye çalışmış. Özellikle özel vakıf üniversitelerinin personellerinde bir kıyım yapabileceğine dair endişeler var. Yani adli ve hukuki süreç şu anda dursa bile akademisyenler üzerindeki idari baskı pek azaldı diyemeyiz. İnsanları işten çıkartıyorlar. Haklarında bazı soruşturmalar açıp görevden el çektiriyorlar. Birazcık daha devam edecek gibi ama hükümet bunu artık kürsüden yapmamaya, meclis kürsüsünü ya da Cumhurbaşkanı konumunu kullanmamaya gayret ediyor. Her ne kadar muhtarlarla konuşuyorken akademisyenler için onlardan tiksiniyorum gibi bir ifade kullanmasına rağmen bu meselenin çok fazla büyümemesi için Ankara'nın seferber olduğu anlaşılıyor. Özellikle de yurt dışından gelen tepkiler üzerine.
Ancak öyle görülüyor ki bu mesele giderek büyüyecek. Çünkü farklı kesimlerden farklı tepkiler gelmeye de devam ediyor, öyle değil mi?
Öyle gözüküyor ama kamuoyunda böyle bir tepki yok. Yani halk sokaklara çıkıp kahrolsun bu akademisyenler diye miting yapmıyor. Karşı taraftan da çok bir şey gelmiyor. Yani eğer milliyetçi olan akademisyenler de kendi aralarında imza topluyorlar. Onlar da başka bir bildiri yayınlıyor. Bu işi fikir mücadelesi halinde tutabilse belki Türkiye çok daha olgunlaşarak çıkacak.
Peki ben bu haftaki yorumlar, bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
Ben de İstanbul'dan bütün dinleyicilerimize iyi hafta sonları diliyorum.
Ahu Özyurt ile Türkiye gündemi kapsamında yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.